Ayrım 2. Herkes biraz kaçıktır. Nörotiklerin el kitabı. Susan F. Young. Sayfa 9. Güzellik, güzellik, güzellik ve güzellik üzerine bir test. Pek çok şeyle karşılaştırıldığında güzelliğin hiçbir önemi olmadığını, Marilyn Monroe'nun hiçbir zaman mutlu olmadığını bilmemize karşın konu dış görüntümüz olunca hepimiz savunmaya geçeriz. Biraz alınırız, biraz kibirleniriz, biraz kısa boylu olduğumuzu bilir ama bunu kimsenin fark etmesini istemeyiz. Burnumuzun normalden biraz büyük olduğu gözümüzden kaçmamıştır ama birisi bu konuyu gündeme getirdiğinde hırsla orayı terk ederiz. Aslında galiba insanlar her şeyden daha çok dış görünümleri konusunda daha duyarlı olurlar. Fiziksel görüntünüz hakkında ne kadar rahat olduğunuzu ölçebilmeniz için işte size bir test. Varsayımlardan giderek sizin için bazı durumlar yarattım. Herkesin içine düşebileceği durumlar. Her varsayıma ne tür tepkiler vereceğinizi düşünüp buna uygun yanıtı seçin. 1. Birisiyle dışarı çıkacaksınız. Bu çok zeki, çekici, esprili ve harika insanla bir partide tanıştınız. Ve sizi telefonla aradığında neredeyse doğru numarayı çevirdiğinizden emin misiniz diyecektiniz. Yalnız ortada bir sorun vardır. Çünkü o sabah yüzünüzde bir sivilce çıktığını fark etmişsinizdir. Önce ne yapacağınıza karar veremezsiniz, sonra boş vermeye karar verirsiniz sivilcenizi. Boş verirsiniz, yok olacağını umarsınız çünkü. Ama sivilce hala oradadır. Bütün bir sabah sivilcenizi sıkar durursunuz ama yok olmaz bir türlü, aksine şişer ve büyür. Öğlen olduğunda bir ceviz kadar büyümüş ve morarmıştır. İş arkadaşınız, aman canım sen de fark edilmiyor bile der ama herkes fark eder sivilcenizi. Yolda yürürken küçük çocuklar birbirini dürtüp sivilcenizi işaret edip kıkırdarlar. Yetişkin insanların gözleri dışarı uğrar. Ergenlik çağındaki gençlerin ağızları bir karış açık kalır. Otobüs durağının yanından geçerken duraktaki iki kadından birinin diğerine ben büyük diye işte buna derim dediğini duyarsınız. Diğerinin yanıtı ise karanlık ve sisli bir gecede gözler kapalı bile olsa fark edilir bu kadar büyüğü olur. Sivilceniz hakkında konuştuklarından hiç şüpheniz yoktur. Kapıyı açar ve kendinizi banyoya atarsınız. Banyo aynasına baktığınız anda bir çığlık atarsınız. Sivilce çenenizde değil de burnunuzda olsaydı masallardaki süpürgeli cadıdan hiç farkınız olmazdı. Bu gece bu durumda yemeğe falan çıkamazsınız. İçinizden zayıf bir ses paniğe kapılma der. Üstüne bir yara bandı yapıştırır ve kaza geçirdiğini söyle ona. Burada hemen bir karar vermeniz gerekir. Eğer bu gece yemeğe çıkamayacaksanız onu hemen telefonla arayıp randevunuzu bir başka akşama ertelemeniz gerekiyordur. Yok, eğer çıkacaksanız hazırlanmanız için sadece 2 saatiniz kalmıştır. A. Bantı yapıştırır ve gecenin büyük kısmını geçirdiğiniz kazayı anlatarak geçirirsiniz. B. En iyi arkadaşınıza ona telefon ettirir ve soğuk algınlığı geçirdiğinizi söyletirsiniz. C. Bandı yapıştırır çıkarır, yapıştırır çıkarır, yapıştırır restorana gider, önünden geçer bir daha geçer, eve döner ve telefonun ahizesini elinize alırsınız. D. Bu akşam üzerinize ne giyeceğinizi o kadar çok düşünürsünüz ki sivilcenizin üstündeki bandı tamamıyla unutursunuz. Randevunuza 20 dakika geç gidersiniz. Arkadaşınız sizi gördüğü anda aman tanrım ne o çenendeki öyle gemici feneri gibi der ve siz tek kelime söylemeden restoranı terk eder, evinize döner ve sonsuza dek kendinizi evinize hapsedersiniz. 2. Sizden bir topluluğa hitaben bir konuşma yapmanız istenir. Bu tür bir konuşma yapmak konusundaki korkunuzu yenmek için hipnoz, alkol, sakinleştirici ilaçlar, değişik otlar ve astrolojik tahminler gibi birçok yöntem kullanırsınız. Fakat sizin esas korkunuz bu değildir. En büyük korkunuz A. Dinleyicilerin artık saçınızın dökülmeye başladığını fark etmeleridir. B. Dinleyicilerin gözlerinizin birbirine çok yakın olduğunu fark etmeleridir. C. Dinleyicilerin poponuzun büyük olduğunu fark etmeleridir. D. Dinleyicilerin kulaklarınızdan birinin diğerinden daha büyük olduğunu fark etmeleridir. E. Yukarıdakilerin hepsi. 3. Saçlarınızın döküldüğünü gizleyebilmek için A. Saçınızın bir tarafını uzatır ve diğer tarafa doğru tarayıp kelinizi örtmeye çalışırsınız. B. Her zaman bir şapka ya da eşarp takarsınız. C. Kalan saçınızı asla taramazsınız. D. Bir peruk satın alırsınız. Herkesin tamamen kelleştiğinizi sanmaması için peruğu sadece evde takarsınız. 4. Poponuzun büyük olduğunu gizlemek için A. Poponuzu alçıya aldırırsınız. B. Her zaman odayı en son siz terk edersiniz. C. Arkanızı hep duvara dönersiniz. D. Birini iyice tanıyana kadar paltonuzu üstünüzden çıkarmazsınız. E. Hiç ayağa kalkmazsınız. 5. Sizin sorunuz ne saçınız, ne poponuz, ne gözleriniz, ne kulaklarınız ama dişlerinizdir. Milyonlarca dolarlık gülümsemeler dağıtılırken sizin bundan nasibinizi almadığınızı gizlemek için A. Hiç gülümsemezsiniz. B. Ağzınız kapalıyken konuşmayı, gülmeyi ve kahkaha atmayı o kadar güzel öğrenmişsinizdir ki artık partilerde vantrologluk yapmanız için teklif almaya başlarsınız. C. Ağzınızdaki her bir dişi çektirip yerine porselen dişler yaptırmış ve insanoğlunun doğa üzerindeki gücünü kanıtlamışsınızdır. Bu yeni dişler leke tutma ve kırılmaz özellikleri olan dişlerdir. Ancak dişleriniz yüzünüze yakışmayacak kadar güzeldir. Bu dişleri görenlerin onların sizin gerçek dişleriniz olmadığını anlamaması olası değildir. Böyle güzel dişlere sahip olmak rahatlıkla gülümseyebileceksiniz anlamına gelse de kimse fark etmesin diye hava kararmadan gülümsemeniz mümkün olmamaktadır. D. Ağzınızdaki her bir dişi çektirip yerine porselen diş yaptırdıktan sonra vücudunuzun geri kalan kısmına uyabilmesi için sırasıyla burnunuzun şeklini değiştirmek, gözlerinizin altındaki torbaları aldırmak, yüzünüzü gerdirmek, çenenizi küçültmek ve karnınızdan ve poponuzdan fazla yağlarınızı aldırmak zorunda kalmışsınızdır. 6. Bir gün yolda yürürken herkesin düşündüğü şeyler geçmektedir kafanızdan. George, sunum hakkında söylediklerinde içten miydi acaba? Yoksa sadece kibar olmaya mı çalışıyordu? Yoksa kibar olmaya çalışmıyor da büyüklük mü taslıyordu? Acaba zam alabilmek için benim arkamdan bir takım numaralar mı çeviriyor? Dün geceki telefon gerçekten yanlış numara mıydı, yoksa birisi benim evde olup olmadığımı mı kontrol ediyordu? Ütüyü fişten çektim mi? Kapıyı kilitledim mi? Anahtarlarımı aldım mı? Bendeki anahtarlar kimin öyleyse? Tam o sırada yanınızdan kahverengi şapkalı ufak tefek bir adam geçmektedir. Adam duruverir. Siz şu garip insanlardan biri olduğunu düşünürken adam, "Hey, bir merhaba demeyecek misin?" der. Ses tanıdık bir sestir. Durur ve adamın yüzüne dikkatlice bakarsınız. Adam hiç de ufak tefek değildir. Üstelik başında kahverengi bir şapka değil, yeşil bir bere vardır. Kuzeniniz Lucy'dir bu. Arabella, der Lucy. Gözlüğe mi gereksinimin var? Yanıtınız. A. Hayır. B. Gözlük mü? Neden? C. Aslında lens var gözlerimde ama uzun süre takınca çok rahatsız ediyor. O zaman da çok iyi göremiyorum. D. Saçmalama, elbette tanıdım seni. Sen de şakadan hiç anlamıyorsun, olur. Flört. Annem bana erkeklerin çoğunun çılgın olduğunu söylerdi. Şu sorumlu oldukları şeylere bir baksana. Savaş, politika, işkence, ırza geçme, otomatik araba yıkama makineleri, atom bombası, reklamlar, alışveriş merkezleri, dansözlerin göğüslerin ucuna taktıkları püsküller, bilgi yarışmaları. Bu liste uzar giderdi. Annemin onları gerçekten suçladığı yoktu elbette. Ellerinde değil, derdi. Zaten erkekler çok küçük yaşlardan itibaren çok büyük bir baskı altındadır. Yani maço ve güçlü olmak ve birisi üstünüze ölü bir fare attığında bile kusmamak mı yani? O da, derdi annem. Ama esas kastettiğim kızlara çıkma teklifinde bulunmaları. Söyleyecek pek fazla bir şeyim yok. Benden daha iyiler. Will'in ilk flörtü. Will'in tüm arkadaşları kızlarla çıkmaya başlamışlardı. Cuma geceleri birlikte sinemaya gidip mısır patlağı savaşı yaptığı bütün arkadaşları artık kızlarla çıkıyorlardı. Futbol oynadığı çocuklardan biri bir kızın sütyenini bile çıkarmıştı. Will'in en yakın arkadaşının bile artık bir kız arkadaşı vardı. Hiç kaçış yoktu. Sene sonundaki dansa onun da bir kız davet etmesi gerekiyordu. Ama kimi? Gerçekten davet etmek istediği kızı Tanya Marlowe'u davet edemezdi. Çünkü Will'in dönem arkadaşlarının hepsi de Tanya için ölüp bitiyordu ve Tanya da bunun farkındaydı. Tanya'yı davet etse Tanya buna güler geçerdi. Linda Peel'i davet edebilirdi çünkü Linda'yı tanıyan arkadaşları Linda'nın kendisinden çok hoşlandığını söylemişlerdi. Teklifini kabul etmesi kesin gibi bir şeydi. Fakat arkadaşlarının hiçbiri Linda'yı güzel bulmuyordu. Aslında Linda güzel bir kızdı. Arkadaşların onu beğenmemesinin nedeni Linda'nın saçlarının kısa olması ve fazla kıkırdamasıydı. Arkadaşların beğenmediği bir kızı davet edemezdi. Çünkü annesinin bu teklifi yapması için kendisini zorladığını ya da onun zaten kendisini reddetmeyeceğini bildiğini düşünebilirlerdi. Susan Whitmy davet edebilirdi. Susan güzel değildi ama saçları uzundu ve çok kıkırdardı. Öyleyse arkadaşları seçimini beğenebilirlerdi. Fakat Susan onunla dansa gitmek yerine annesiyle alışverişe gitmeyi tercih edebilirdi. Nasıl yapacaktı bu işi? Annesi telefonu alıp Susan'ı aramasını söyledi. Susan telefona gelince de "Merhaba Susan, ben Will. Benimle dansa gelir misin?" diyecekti. İşte bu kadar kolaydı. Will banyoya girip kapıyı kilitledi ve söyleyeceklerin provasını yapmaya başladı. Sonunda söyleyeceklerini iyice ezberlediğine inandı ve telefona gitti. Başını kaldırdığında tüm ailenin oturma odasında televizyon izlediğini gördü. Bu hiç aklına gelmemişti işte. Tüm ailenin önünde Susan Whitmy dansa birlikte gitme teklifini yapamazdı. Onlardan birkaç dakika için odadan çıkmalarını istedi. Reddettiler. Annesi, "Aman canım, kimse seni dinlemiyor," dedi. Abiye gülerken kanepeden düştü. Will Susan'a rahatça telefon edebilmek için tam 2 gün bekledi. Oturma odası 1 dakika bile boş kalmıyordu. Dansa sadece birkaç gün kalmıştı. Sokaktaki telefon kulübesine gitti. Elleri titreyerek Susan'ın telefonunu çevirdi. Telefona Susan'ın babası çıktı. Will hemen telefonu kapattı. Kafasını telefon kulübesinin kapısına birkaç dakika vurduktan sonra numarayı bir kez daha çevirdi. Bu kez Susan açtı telefonu. Susan'ın değil de babasının açacağını düşünüp ona göre bir şeyler söylemek için hazırlandığından yine telefonu kapatmak zorunda kaldı. Will bu kez en yakın arkadaşına akıl sordu. En iyi arkadaşı, "Bir not yaz," dedi. "Üstelik bu yolla davet edersen seni reddettiğinde yüz yüze gelmemiş olursun." Bu çok akıllıcaydı. Will başkalarının kendisiyle alay etmemeleri için her şeyi yapabilirdi. Notu yazdı. Notu yazmak tam 4 saatini aldı ama sonunda bir ekonomi ve serin kanlılık şaheseri çıktı ortaya. "Sevgili Susan, benimle dansa gelmeye ne dersin?" "Sevgiler, Will." Bütün bir sabah notu yanında taşıdı. Her 10 dakikada bir cebini yokladı. Notun düşüp düşmediğini kontrol etmek için. Nihayet öğle yemeği vakti geldi. Tam yemekhaneye girip notu Susan'ın peynirli sandviçin altına sıkıştırmak üzereydi ki aklına Susan'ın notunu arkadaşlarına gösterebileceği geldi. Ya notu yemekhanedeki herkese gösterirse, ya Susan'ın adını yanlış yazdıysa ve kız onun bir aptal olduğunu düşünürse, ya herkes onunla alay ederse, hemen notu ağzına attı ve çiğnemeden yuttu. Babasına bir kızı dansa götürmek için ne yapması gerektiğini sorduğunda dansa tam 2 gün kalmıştı. Babası, "Neden evine gidip sormuyorsun?" dedi. "Ben mi?" dedi Will babasının yöntemine biraz şüpheyle bakarak. "Sen annemi ilk kez böyle mi davet etmiştin?" "Ona benzer bir şey işte," dedi babası. Will ceketini giyip Susan'ın evine doğru yola çıktı. Evde ışık vardı. Böylelikle evde kimseyi bulamayacağı umudunu yitirdi. Tam 36 dakika cesaret toplayabilmek için çitin arkasında bekledi. Bu süre zarfında Whitmy ailesinin izlediği televizyon programına kaptırdı kendisini. Program bittiğinde hala çitin arkasında beklediğini fark etti ve söyleyeceklerinin provasını yapmaya başladı. Nihayet söyleyeceklerinden emin olunca parmakların ucuna basarak kapılarına gitti. Ya kapıyı Susan açmazsa, ya keçi gibi gülen ve Amazonlara benzeyen kız kardeşi açarsa? Ne yani? Susan'ın sınıf arkadaşlarının onun kapısını çalamayacaklarına dair bir yasa mı vardı? Kız kardeşi zaten onun oraya neden geldiğini nereden bilecekti ki? Derin bir nefes alıp ona kadar saydı. Bir kez daha derin bir nefes alıp ona kadar saydı. O sırada kapı açıldı ve Susan'ın erkek kardeşi dışarı çıktı. "Sen de kimsin?" dedi. Belki vücut geliştirme çalışmaları yapmıyordu da tişörtünün dışında kalan kısımlarını gördüğü kolları öyle gösteriyordu ama Susan'ın erkek kardeşinin biraz tehdit eder bir konuşma tarzı vardı. Will oradan son hızla koşarak kaçtı. Ertesi gün okulda bütün çocuklar bir gün sonraki dansa götürecekleri kızlardan söz ettiler. Birbirlerine, "Oğlum, kız bana çıldırıyor. Gerçekten de beni öpeceğine bahse girerim. Tekrar çıkmamız için bana yalvaracağından da eminim," diyorlardı. Will'e kimi davet ettiğini sordular. Will oralı olmadı ve üstüne döktüğü patates kızartmasının lekesini temizlemek için koşarak uzaklaştı. O gece Will çaresizlikle Linda Peel'i aradı. Numarayı çevirmeye başlayınca oturma odasında herkes sustu. Telefonu bayan Peel açtı. Will kendisini Will Williams diye tanıtıp Linda'yı istedi. Sesinin titrememesi için elinden geleni yapıyordu. Will'in erkek kardeşi gülmeye başladı. "Yerinde olsam adımı değiştirirdim," dedi. Linda Peel telefona geldi. "Will, merhaba Linda," dedi. Linda, kimsiniz diye sordu. Ben Will, dedi Will. Linda sordu, hangi Will? Will Williams, diye fısıldadı Will. Erkek kardeşi karnını tutarak kanepeden yere düştü. Will Williams, diye yineledi Linda. Sizi tanıyor muyum? Onu tanıyor mu? Onun için çıldırıyor. Belki o da heyecanlanmıştır. İngilizce dersinden, dedi ve biraz yüksek sesle konuştu ki erkek kardeşin kahkahaları duyulmasın. Aynı İngilizce sınıfında mıyız yani, dedi Linda. Sadece çirkin bir kız değildi. Aynı zamanda kulakları da ağır işitiyordu. Sınıfta nerede oturuyorsun, diye sordu. Muhammed'in yanında, dedi Will. Linda bu kez tanımıştı. Aa, Will, dedi. Ne istiyorsun, ödevini mi alamadın? Şimdi kendisiyle sohbet ediyordu ya, artık Linda Peel'den hoşlanmaya başlamıştı. Güzel, yeşil gözleri ve iyi bir espri anlayışı vardı. Hayır hayır, dedi Will. Mümkün olduğunca hızlı konuşmaya çalışarak ödevimi aldım. Sadece yarın akşamki dansa benimle gelip gelmek istemediğini öğrenmek için aramıştım. Linda Peel'in teklifini atlayacağından emindi. Bu yüzden de hayır yanıtını anlaması için biraz zaman geçti. Üzgünüm Will ama yarın öğleden sonra ailemle birlikte hafta sonu için tatile gidiyorum. Onun yalan söylediğini biliyordu. Karnı ağrımaya başlamıştı ve gözleri dolmuştu. Erkek kardeşinin sevimsiz hıçkırıklarının dışında oturma odasındaki ölüm sessizliği sürüyordu. Öyle mi? Tamam, peki tamam. Hoşça kal, dedi ve telefonu kapattı. Annesi anlayışla yüzüne bakıyor, babası ise gazetedeki haber başlıklarını ezberliyordu. Erkek kardeşi altına kaçırdı. Hiç kimse bir şey sormadı halde, zaten onunla gitmek istemiyordum diye bağırdı. O salak bir köpek, dedi ve koşarak odasına gitti. Bir kıza çıkma teklifinde bulunabilmesi için daha çok uzun yıllar geçecekti. 20 yıl sonra Will bir TV setinde Linda Peel ile karşılaşıyor. Will şimdi TV setinde sesçi olarak çalışmakta ve Linda da artık Linda Ottoman. Araştırmacı gazeteci olarak çalışıyor ve olağanüstü güzellikte bir kadın. Will'i gördüğü anda Will Williams diye çığlık atıyor ve etrafındaki hayranlarını işte benim kalbimi kıran erkek diye tanıtıyor onu. Herkes gülüyor. Çok ilginç, diyordu oradakiler. Bunu nasıl başardı? Linda onlar ortaokulda okudukları 3 yıl boyunca nasıl onun kendisine çıkma teklif etmesini beklediğini anlatıyor. Ve nihayet teklif ettiğinde, diye devam ediyor. Psikopatları ve başbakanları baştan çıkaracak bir gülümsemeyle. O kadar heyecanlanmıştım ki konuşamadım bile. Hayranları çok şaşırıyorlar. Linda Ottoman'ın konuşamayacağı kadar heyecanlanacağını kim aklına getirir ki? Ama en kötüsü bu değildi, diye sürdürüyor sözlerini Linda. En kötüsü o hafta sonu ölüm döşeğindeki büyükannesini ziyaret etmek için onu reddetmek zorunda kalmasıymış. Haftalarca ağladım, diyor Linda ve şimdi gülüyor. Her telefon çaldığında Will'in aradığını ve bana yine çıkma teklif edeceğini düşündüm. Ama o bir daha aramadı. Okulda bir daha yüzüme bile bakmadı. Evet evet. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, evet evet'in öyle ya da böyle bir biçimde nüfusun %90'ını etkilediğini kanıtlamıştır. Gerçekten mi? %90'ını? Tam olarak nedir bu? Evet evet, doktorları hala hayrete düşürmektedir. Buna çevresel faktörlerin mi neden olduğu, yoksa yapısal olarak genetik mi olduğu konusunda hala emin olamamakta, fakat semptomların hep aynı olduğunu söylemektedirler. Hayır demek istemenize karşın size evet dedirtmektedir. Ofisteki herkes işten sonra bir şeyler içmeye gidiyor. Siz gitmek istemiyorsunuz, yorgunsunuz, canınız bir şeyler içmek istemiyor. Eve gidip televizyonda yaprak bitleriyle ilgili bir belgesel izlemek istiyorsunuz. İş arkadaşlarınız, hadi Allah aşkına diyorlar, sadece bir kadeh. Sizi davet ettikleri için onlara teşekkür etmek üzere ağzınızı açıyorsunuz ama susuyorsunuz. Onları incitmek istemiyorsunuz. Sizi soğuk bir insan olarak değerlendirmelerini istemiyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Kapıdaki genç adam kablolu televizyon satın almanızı istiyor. Siz istemiyorsunuz. Çok pahalı, gereksiz. Zaten televizyon izlemezsiniz. Pop müzik çalan bir televizyon istasyonunu yapasınız ki? Saatlerce Louis reklamlarını izlemekten farklı bir şey değil. Lütfen içeri girip birkaç dakika konuşmama izin verin, diyor genç adam. Hiçbir koşulda onu evinizde istemediğiniz ve gereksinim duymadığınız bir şey satın almanız konusunda sizi ikna etmesinin mümkün olmadığını anlatmak üzere ağzınızı açıyorsunuz. Fakat kaba davranmak da istemiyorsunuz. Mantıksız bir insan olduğunuzu düşünmesini de istemiyorsunuz. Tamam diyorsunuz, sadece birkaç dakika. Bir gün her yıl The Twist'in ateşli yorumuyla Noel partisi düzenleyen ve üzerine oturduğunuzda osuran minderlerin mucidi satıcı Horace Flimmer'le kahve makinesinin önünde karşılaşıyorsunuz ve size "Bebeğim, cuma gecesi benimle bir çılgınlık yaşamak ister misin?" diyor ve göz kırpıyor. Noel arifesinde Horace Fillmore'la birlikte olmaktansa alışveriş yapmayı tercih edersiniz. Horace Fillmore'la bir akşam geçirmektense 16 aç kedisi onu beklediği için bir an önce eve gitmeye çalışan bir kadınla metroda yan yana oturmak daha iyidir. Fakat Horace'ın midesi ya da penisi dışında başka bir duygusal yanı olmadığı için onu incitmek istemezsiniz. Horace, "Evet bebeğim, ne diyorsun?" diye sırıtır. Ona, "Evet" dersiniz. İkinci ayrımın sonu, sayfa 18.